Ayrım 8.
Bir hastaneden çıkışını hatırlıyor. İşte bu ayakkabılar, bu gömlek, bu pantolonu o genç doktor verdi. Fakat bu ceket ne zamandan kalma? Acaba Salim Usta mı ona vermişti? Cebinde 15 lira para vardı. 7 lira da hemşireler vermişti. Neden verdiler ki sanki? O kadar acınacak bir hali mi vardı? Kendisinden daha kötü halli insanlar yok muydu? Yoktu yahu. Hem cebinde 15 lirası olduğunu da bile bile bu parayı neden vermişlerdi hemşireler? Bir sarı saçlı geçkin hemşire, iş tutarsın, sen pek iyi bir çocuğa benziyorsun demişti. Bir başka kadın, ne kadar da sevimli demişti. Yaşı 18 var mıdır dersin kardeş. Bir başkası 24'müş, nüfus kağıdında öyle. O kadın, sen nüfus kağıtlarına pek inanma demişti. Gene lodoslu bir gündü, cebinde parasını saydı. Bir tıraş olayım dedi, oldu. Potinlerini boyattı. Hava birdenbire bozmuş, daha doğrusu poyraza çevirmişti. Halbuki lodos akşamları ne güzeldi. Gece bozsaydı keşke hava. Bu İstanbul'un üstü altı kırmızı portakal gibi bulutlarla dolar. Lodos başka türlü bir gök, başka türlü insanlar peydah ederdi. Halbuki poyrazla beraber her zamanki soluk bulutlar, soğuk insanlar, denizde içine girilemeyecek bir hal. Halbuki lodosla kışın bile denizde yıkanmak mümkün. Hiç olmazsa insan yıkanabilirim der. Bu parayla ne iş tutabilirim diye düşünmekten Poyraz hakkındaki antipatisini unutmuştu. Bir aralığın başında birdenbire sapsarı kesildi. Kalbi sevgilisini görmüşlerin kalbi gibi oldu. Orada yanmış ışıkların içinde, dükkanların arasında, aralığın başında, tıpkı kendisi gibi kasketli, yırtık ceketli, sarı pantolonlu bir adam kestane sayıyordu. Küçük bir iskemlenin üstünde oturmuştu. Elinde bir maşa vardı. Kestaneleri bir şey düşünüyormuş gibi çeviriyordu. Sonra iki dakikada bir otomatik şekilde bağırıyordu. Sıcak kebap kestanem. Adamın başı eğilmiş vaziyetteydi. Maşayı bir aralık bırakarak ayağa kalktı. Mis gibi diye bağırdı. Ahmet yaklaştı. Versene 5 kuruşluk. Güzel parlatılmış zincirleri bile büyük bir dükkanın kırmızı ışıklarından pırıl pırıl bir teraziden eline soğuk soğuk kestaneler düştü. Sıcağından niye vermedin? Sıcağını ne yapacaksın? Al birkaç tane daha vereyim. Ahmet peki dedi. Birkaç tane daha da olsa isterse soğuk olsun. Bu teraziyi kaça aldın? 6,5 lira. Pahalıymış be. Ya mangalı? 14. Maşalısından mı? Maşalısından. Ahmet gece sabahçı kahvesine öyle karışık rüyalar gördü ki ertesi sabah her şey hazırdı. Yalnız kestane alacak para kalmamıştı. Ben Ahmet'i eskiden tanırım. Salim Ağa'nın kahvesini çıkardım. Bu yeri ona ben gösterdim. Burası akşamları pek kalabalık olan aralıktaki bir sazlı gazinonun köşesidir. Her akşam yarı sarhoş gazinodan çıktığım zaman elimi uzatır bir avuç kestane alırım. Para vermem. O kafasını kaldırır. Hala çocuk yüzüyle gülümser. Maşasıyla kestaneleri çevirir. Düşünür gibi gelir. Bana öyle gelir ki Ahmet bu kestaneleri çevirirken ekseriye "Hey Salim ustam hey" der. 2 dakikada bir de "Sıcak kestanem, elleri yakıyor" diye bağırır. Bir gün Ahmet'in çok sarhoş olduğum bir akşam gene kestanelerinden bir avuç almış, bir papel atmıştım. Koştu, geri verdi. "Bunu yapmayacaktın ağabey" dedi. Ertesi akşam kestane almadan geçerken acı acı haykırdı. "Çiğneyecek misin ağabey?" Döndüm. Bir avuç kestane aldım. "Seni çiğner miyim Ahmet'im?" dedim. Bir akşam köşe başındaki gürültüye koştuk. Ahmet'in kestane mangalı devrilmiş, kestaneler parlak kaldırımlara serilmişti. Bir çıplak çocuk habire kestaneleri toplamakla meşguldü. Ahmet çocuğa "Al ye, koynuna koy, istemem artık onları" diye bağırıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı, saçları dağılmıştı. Bir sarhoş edasıyla küfür ediyordu. "Ne olurdu Ahmet" dedim. "Yasakmış burada kestane satmak, yasakmış" deyiverdi. "Devirdiler mangalı." "Ziyanı yok ağabey, biz başka iş tutarız, üzülme" dedi. Ben o zamana kadar pek üzülmemiştim. Fakat onun yüzünde üzüntüden de başka bir şey vardı. Bir buhran geçiriyor olmalıydı ki saçlarını yoldu. Mangal ufak çocuğa "Senin olsun" diye bıraktı gitti. Gazetelerin birinde adliye muhbirliği yaparken Ahmet'i uzaktan gördüm. Ellerini iple bağlamışlardı. Yüzü upuzundu. Üstünde kirli bir fanila, ayağında laciverti kırmızılaşmış bir yırtık pantolon, ayakları çıplak, simsiyah. Onu böyle görmektense geçip gideyim dedim. Beni görünce kim bilir ne de fena olacaktı. Çiğneyip geçecektim. Önüme yalışık bir tebessümle dikildi. Yanındaki jandarmaya. Dur yahu dedi. Harmanım. Bey ağabeyden bir cigara alayım. Vay Ahmet dedim. Paketimi kendisine verdim. Tıngırım varsa uçlan dedi. Bir 25'lik uzattım. Neden bu hale geldiğini sormuşum gibi cigarasını ateşlerken. Eroincilikten ağabey dedi. Yürüyüş 11. 5 Aralık 1942. Söylendim durdum. Şöyle bakıyorum şehre de yeşil yeşil bir şey geçiyor içimden. Su mu, çayırlık mı, orman mı değil. Yeşil bir şey. Yeşil bir zeytin, bir takım yeşil renkli zehirlerle zehirlenmiş yeşil bir su. Köpek leşi gibi uyuyor şehir. Yok değil, öyle değil. Köpek leşi kokusu yüzünden. İğrenç, yoksa ölmüş bir köpekte kırılmış bir çocuk oyuncağının hüznünden başka tatsız ne vardır? Koku cihetinden öyle oldu bu şehir. Pis şehir bu. Alabildiğine pis şehir. Bit gezmemiş kanepe, sümük sürülmemiş, tükürülmemiş, balgam atılmamış hiçbir yeri yok. Yakamızdaki kir fabrika dumanından değil, pislikten, tozdan, mikroptan. Bu şehir laubaliliğin, kötülüğün, ikiyüzlülüğün kaynaştığı bir şehir. İyi insanları yok mu? Dolu. Ama nasıl çekmişler, nasıl ürkmüşler, nasıl kapanmışlar bir yere? Neredeler? Bu şehirde düşünülemez. Düşünmek iyi değil. Sıhhatte zararlıdır. Allah'ı bile düşünemezsin bu şehirde. Düşündün müydü karşına onun namına iğrenç mecmualar, nefesleri yırtık para kokan şairler, ölü bekleyen imamlar çıkar. Avaidini isterler. Ben fukarayı severim dersin kendi kendine. Yalandır. Kendin de inanmazsın. Hangi fukarayı, nasıl fukarayı? Bu canavar gibi dilenci kadını mı? Bu arsız, edepsiz, huysuz çocuğu mu? Bu iki paralık adamın önünde secdeye varan balıkçıyı mı? Yoksa köşe başında oturup çürüklerini, yüzünden açlığı, kimsesizliği, hafifçe deliliği, dünyadan bıkkınlığı alan adama yutturan Külhan Bey'i kestaneciyi mi? Kimdir şu sevdiğin insan? Anladık, fakir, kimsesiz, bahtsız. Ama kim? Kim olacak? Sensin. Kendi kendinsin. Evet, bu şehirde herkes dönüp dolaşıp kendinde karar kılacak. Başkasını seven tek adam bulamazsın. Olmasına da imkan yoktur. Hani bazı insanlar vardır, iyilik edersin. Bir edersin, iki edersin, üç edersin. Sonra edemeyecek hale gelirsin de elinden bir şey yapmak gelmez. O zaman bir de bakarsın ki karşındaki sana düşman kesilmiştir. Hepimiz öyleyiz işte. Bütün iyilikleri, bütün dostlukları tulumba gibi emeriz. Sonra dostluklar, iyilikler de kuyular misali kurur. İşte o zaman başlar pondomina, kocaman dedikodular. Çekilecek bir köşemiz olacak, yatağımız olacak, yorganı gözlerimize çekeceğiz. Belki bir deniz kenarı, bir ağaç altı, bir rüzgar, bir sessiz kahve, bir bardak çay, bir simit, bir dilim kaşar peyniri, bir yarım kilo şarap bulursak dost olarak en iyisi. Ama insan, yok kardeşim yok, insan bulamayacağız. Bu şehir bu kadar pisken, bu kadar laubali, bu kadar düşkünken, para kazanıp da kendinden ötesini, beygirini kullanan arabacıdan, daha merhametsizce kullanılıp da rahat edenler, sessizce, tereyağından kıl çeker gibi kendini aramızdan çekilmişleri, bir bakıma haklı buluyorum. Sonra da düşündüm. Onlar böyle ettiler bu şehri. Belki de bu şehre vebalar, belki de bu şehre koleralar gelecek yakında. Kime bütün bunları istiyorum gibi geliyorsa namussuz olan odur. İstemiyorum, aldanma konuşmama. Bırak Allah'ı bir tarafa. O nasıl bizi sessizce bırakıp gittiyse, biz onu tekrar buluncaya, yahut büsbütün yoktur deyinceye kadar, o bizim işimize karışacağı benzemiyor. Ama bu şehir artık şehre benzemeli. Ama nasıl? Nasıl mı? Sen mi çare düşüneceksin? Gülerim. Ama evvela sen. Sen yazıcı, bırak eşekliği artık, olmazsa yazma, çekil, otur oturduğun yerde. Sen mi süsleyeceksin, sen mi temin edeceksin metresinin gazete çıkaranın? Sen mi onun şöhretini, kalemini, otomobilini Avrupa'dan getireceksin? Yoksa gidip Haşet Kütüphanesi'nin vitrinlerindeki 350 franklık kitaba hasretle bakacaksın. 2 kuruştan 350 frank ne eder diye düşüneceksin. Şu müthiş adamlar, ismini duyduklarımız, daha bir kitabını bile okumadığımız. Okumak istiyorsun ama alamayacaksın o kitabı. Alırsan enayilik edersin. Yarın ayran bile içemezsin. O bardağı 10 kuruşa olan ayran, yani bir kaşık yoğurtla bir bardak suya karıştırıp da 10 kuruşa satan adamın namussuz olduğunu bile bile elinden içtiğin, enayicesine bütün şehir insanlarının gözü önünde yapılan hırsızlığı, dolandırıcılığı bile bile. Değiştir mesleğini be, dur ayrancının önünde sabahları. Yap bir güğüm ayran evde, koy o herifin önüne kaldırıma. 2 kuruştan ayran sat, sat da herifin gözü doysun. Seni parayla fukaralar tutup dövdürsün, daha olmazsa öldürtsün. Kestane sat bir çıkmaz sokağın başında. Çürüklerini ayır ayır sokağa at, yine 300'den okut. Korkma, ziyan etmezsin. Ama başına bela musallat olurmuş, aldırma, koru kendini. Seni tanıyan kimse senden kestane almazmış. Senin gözünün önünde giderler. Çürüklerini inadına inadına başkasından alırlar da senden almazlarmış. Varsın almasınlar. Bütün şehirle dost değilsin ya. Sen başla bir defa işe. Bir haftaya kalmaz şapkası delik, gözleri uçuk, rüzgara karşı içi yünsüz bir adamcağıza çürüklerini, pişmemişlerini dayayacaksın. Bunu yapacaksın. Yapmazsan hayatından, kestanecilikten hiçbir şey anlamayacaksın. Manav çırağını, bakkal oğlunu, tüccar kâdibini, gazeteciyi, muharriri böyle yetiştiriyor. Bu şehir böyleyken bu böyle sürüp gidecek. Ermeni balıkçı ile topal martı. Topal martı ile balıkçının konuştukları bile görülmüştür. Önce martının laf attığına kalıbımı basarım diyeceğim. İlkin balıkçının martıya laf atmasına mümkünü yoktur. Raviyane ahbar şu muhavereyi şöyle naklederler. Martı, sessiz. Balıkçı, susacak mısın topal sabah sabah? Martı, sessiz. Balıkçı, patlamadın ya, daha nişana varmadık. Martı, sessiz. Balıkçı, gözünü seveyim topal, sus. Sus da bir yan evvel varalım şu nişana. Martı, yine sessiz. Balıkçı, zo, bu kadar laf ettiğine bakılırsa pek aç olmalısın. Martı, yine sessiz. Balıkçı, dur öyleyse bir istavrit keseyim bari. Martı, balıkçı, amma da kafa patlattın ha. Martı'ya bir istavrit başıyla etlerinden sıyrılmış, kuyruğu titreyen bir kılçık iskeleti fırlattı, kürekleri asıldı. Az sonra sis içinde büyümüş hayırsız adalar önümüzdeydi. Martı susmuştu, artık konuşmuyorlardı. Balıkçı o zaman bana döndü. Ne zaman balığa çıksam sandalı şıp deyip tanır, peşime düşer. Bir de uğurlu kuştur hiç sorma. Neden topal diyorsun Varbet? Topaldır da ondan. Ne olmuş bacağına? Cevap vermedi, sustuk. Rüzgar bir kara kokus getirdi burnuma. Bozulmaya başlayan bir karpuz kokusu etrafımızı sardı. Balıkçı bu kadarcık konuştuğuma canı sıkılmış gibi susuyordu. Balıkçı dediğin içinden konuşan adamdır diyeceğim ama yanlış olur. Balıkçı kendi kendisine bile geveze değildir. Balıkçının gevezesine hiç rastlamadım. İnsan geveze ise balıkçı değildir. Balıkçı ise geveze değildir. Etrafına bakışına şu muhavereyi yapmış gibi olduk. Kınalının burnunu görüyor musun? Görüyorum. Yukarıda beyaz bir toprak vardır. Orayı da görüyor musun? Hayır. Balık sükundan hoşlanır. Kendisi gibi ağzı var, dili yok insandan haz eder. Benim yine başım dönüyor. Bir daha mı balığa çıkmak? Bu ne kocaman, sağır, derin ses, denizin sesi. İnsan bu küçük sandalın içine ne ufak. Ah kara. Orada sesler, insanlar, gürültü var. Ağaçlar var, rüzgarlar var. Ayağının altında kas katı topraktan açıklara bakmak tatlı şey. Ama bu kocaman bir ağzın nefes alışına benzeyen sağır sesleri denizin ortasında, bir sandalın içinde, bir topal martı yan gözle sizi dikizlerken dinlemek, insana bir korku, bir ürperme veriyor. Ah bir dönsek, karaya bir ayağımı bassam kurbanlar keseceğim. Kurban mı? Kurban ne korkunç, ne barbar şey Allah'ım. Nasıl da hayvanları, çoluk çocuğun, kadınların, kızların önünde boğazlarlar. Ne iptidai adalet. Sular çok fena. Sen de neredeyse bayılacaksın. Dönelim hadi. Aman dönelim beyim. Kum kapıdaki kahveye vardığımız zaman yüzüme bir sıcak kan dalgası hücum etti. Oh, dünya vardı. Balıkçı yüzüme keskin keskin baktı. Bir daha mı seninle balığa çıkmak dedi. Sen sinirli adamsın Zo. Günlerce bana dargınmış gibi yaptı. Zaten o kiminle küs değildi ki. Galiba matemdeydi. Yakasına siyah bir şey takmıştı. Ahbapları var Bert'in, ne söyledi acaba? Sorulmaz ki herife barut. Ben yine balığa çıkmaya, o garip haleti yeniden bulmaya can atıyordum. Hem korkmak hem Hülya'ya dalmanın korkunç bir zevki vardı. Bu zevki bir daha tatmalıydım. Misinaları cigaradan kehribar kesilmiş tırnaklarıyla parlatırken gördüm. Agopa dedim, balığa mı? Cevap vermedi kahveciye. Barbert'e bir kahve yap. Kahve mi içmişim? İstemez. Balığa mı Barbert? He balığa, ne olacak? Beni de alsana. Barbert'in dünya yüzünde alacağı vereceği ihtiyacı vardır. Bir çelebiden 5-10 para almak küçük düşmek sayılmaz ki. Ama dedi, sandalın içinde ölsen geri dönmem bak. O gün biraz rahatsızdım. Yine rahatsız olacaksın, aldırma. Bu sinirle sen karada da rahat edemezsin. Koy ki bir şey olmaz ama ölsen ne olur. Ecel geldikten sonra ha karada ha denizde. Nerede Topal Martı? Öldü. Nasıl? Nasıl olduğunu bilmem. Bir sabah nişana vardım ki tam nişanın üstünde ölüsü yüzer. Sen göresin diye mi nişanda öldü dersin? Cevap vermedi. Birdenbire yakasındaki matem bezini Topal Martı için taktığı düşüncesi kafama doğdu. Yoksa bu siyah martı için mi taktın? Warbert. Gözünü gözüme dikti. Maşallah dedi. Bugün kafan karadaki gibi işliyor. Korku yok dedi. Sinarit Baba. Cehennem nişanında 5 sandaldık. Güzel bir ocak akşamı. Hava lodos. Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Çok kaynamış ıhlamur rengindeki yayvan. Geniş ölü dalgalar. Sandallar ağır ağır sallanıyor. Oltalar bekliyor. İnsanlar susuyor. Bu akşam kimin oltasını seçmeli de artık bitirmeli bu yorucu ömrü. Daha her yeri pırıl pırılken, mantosu sırtındayken, daha eti mayoneze gelirken bitirmeli bu ömrü. Sonra hesapta bir gün pis bir vatosun, bir sırtı renksiz, yapışkan ve parazitli bir canavarın dişine bir tarafını kaptırmak var. İyisi mi muhteşem bir sofraya kurulmalı. Bir zaferle dolu ömrün sonunu beyaz bir şarapla, suların üstündeki başka bir dünyada yaşayan bir akıllı mahluğa kendini teslim etmeli. Sinarit Baba oltalardan birini kokladı. Bu balıkçı Hristo'dur, kusurlu adam. Gözü açtır onun, içinden pazarlıklıdır. Evet fukaradır ama kibirli değildir. Sinarit Baba fukaralıkta gururu sever. Öteki oltaya geçti, kokladı. Bu balıkçı Hasan'dır, geç, cart cürt etmesine bakma, korkaktır. Sinarit Baba cesur insandan hoşlanır. Bir başka oltaya başvurdu. Balıkçı Yakup, iyidir, hoştur, sevimlidir, edepsizdir, külhanidir ama kıskançtır. Kıskançları Sinarit Baba, geç. Şu olta sizin tuttuğu olta. Sinarit Baba cömertten hoşlanır ama bu oltaya bir başvurmaya değer, bir başvurdu. Hasis'in oltasının iğnesini dümdüz etti. Sinarit Baba iğneden kopardığı yarım kolyozu çiğnemeden yuttu. Hasis oltasını hızla topladı. Vay anasını be Nikol dedi, iğneyi dümdüz etti. Nikol'in oltasının yemini kuyruğuyla sarsmakta olan Sinarit Baba, Nikol'in bir kusurunu arıyordu. Onda kusur yoktu. Evvela sarhoştu, sonra ahlaksızdı. Kendini düşürürdü ama cesurdu, cömertti, kıskanç değildi, fukaraydı. Kibirliydi de. Sinarit Baba kibirli fukarayı severdi ama Nikol'in kibrini beğenmiyordu. İnsanoğlunda o başka bir şey. Gurura pek benzeyen şey. Yerinde, vaktinde bir grup. O da değil. İnsanoğlunun insanlığından, ta saçından, dibinden, oltasının tutuşundan beliren, isteyerek olmayan ama pek istemeyerek de gelmeyen bir gurur isterdi. Öyle bir elin oltasını düzleyemez, misinasını kesemez, bedenine fır döndüsünden alıp gidemezdi. 5 sandalın 5'inde kokladı, beğenmedi. Sinarit Baba kayasının kenarında durmuş, lacivert alem içinde hafifçe yakamozlanan oltalarla civalı zakolordan aydınlanan saray meydanını seyrediyordu. Oltalar gitgide çoğalıyordu. Sinarit ve mercanlar şehrin göbeğinde şimdi tatlı tatlı sallanan 15 tane fener vardı. Öteki kovuklardan mercan balıkları çıkıyor, fenerlerden birine hücum ediyor, budalaca yakalanıyorlardı. Gözleri büyümüş bir halde yukarıya çıkarlarken dönüp tekrar aşağıya kadar geliyor, yukarıki dünyayı görmeye bir türlü karar veremiyorlardı. Sinarit Baba'ya büyüyen gözleriyle bizi kurtar şu lanetlemeden der gibi bakıyorlardı. Sinarit Baba düşünüyordu. Gidip o yakamoz yapan ipe bir diş vurdu muydu? Tamamdı. Ama hiçbirini kurtaramıyor, hareketsiz duruyordu. Sinarit baba onları kurtarmanın bu kadar kolay olduğunu biliyordu. Ama bildiği gibi bir şey daha vardı. O da ister su, ister kara, ister hava, ister boşluk, ister hayvan, ister nebat aleminde olsun, bir kişinin aklı ile hiçbir şeyin halledilemeyeceğini bilmesiydi. Ancak bütün balıklar oltaya tutulan hemcinslerini kurtarmanın tek çaresinin koşup o yakamoz yapan ipi koparmak olduğunu akıl ettikleri zaman bu hareketin bir neticesi ve faydası olabilirdi. Yoksa gidip Sinarit babayı oltayı kesmiş, biraz sonra Sinarit baba tutulduğu zaman kim kesecek, kim akıl edecek yakamozu dişlemeyi? O sırada büyük ışıklar saçan bir olta aşağıya indi. Sinarit baba ümitle koştu. Bu oltayı da kokladı. Hiç tanıdığı birisi değildi. Yeme ağzına aldığı zaman bu olta sahibinin tam aradığı adam olduğunu sandı. Bu anda da yakalandı. Kepçeden sandala düştüğü zaman Sinarit baba büyük gözleriyle kendisini yakalayana sevinçle baktı. Sinarit baba etrafı kırmızı, içi aydınlık siyah gözleriyle bir daha baktı, bir daha baktı. Birdenbire ürperdi. Hiddetinden ayaklarını yere vuran bir genç kız gibi sandalın döşemesini dövdü. Belki bizim bile bilemediğimiz bir işaret görmüştü kendisini tutan oltanın sahibinde. Bu adam şimdiye kadar hiç imtihan geçirmemişti. Ömrü boyunca cesur, cömert, Sinarit babanın istediği şekilde mağrur yaşamıştı. Ama Sinarit baba bu adamın ne korkunç bir ikiyüzlü köpek olduğunu bizim göremediğimiz bir yerinden anlayıvermişti. Bütün devirler ve seneler boyunca kendisini tutan oltanın sahibi ne cesaretini, ne cömertliğini, ne gururunu, tecrübeye, bir imtihana tabi tutturmamış, her devirde talihi yaver gitmiş birisiydi. Kimdi, neydi? Sinarit baba da bilemezdi. Ama belki de ölünceye kadar cömert, cesur, mağrur yaşayacak olan adama şu ana kadar bir defa bile bir imtihana sokulmadığını anlatmıştı. Belki de sonuna kadar bu imtihandan kurtulacaktı. Sinarit baba böylesine hiç rastlamamıştı. Ölmeden evvel adama bir daha baktı. Namuslu, cesur, cömert ölecek olan bu adamın hakikatte korkakların en korkağı, namussuzların en namussuzu olduğunu alnından okuyordu. Bu adam o kadar talihliydi ki daha iki yüzlülüğünü kendi kendisine bile duyacak fırsat düşmemişti. Yoksa Sinarit baba yakalanır mıydı? Sinarit baba hırsından tekrar tepindi. Bağırmak ister gibi ağzını açtı, kapadı. Sinarit baba son nefesini böylece hiçbir insanlık imtihanı geçirmemişin sandalında pişman ve mağlup verdi. Kitabın sonu. 29 Ocak 2003. Sayfa 106.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.